Merhabalar, ben Süheyla Aydın Alıcıoğlu. Biraz kendimi tanıtmak istiyorum. Hemşire ve anestezi teknisyeniyim. Bir oğlum var. Eşim Necati Aydın'la Diyarbakır'da sendikalaşma sürecinin başında tanışmıştık. 1986'da Urfa Sağlık Meslek Lisesi'nden mezun oldum. 86 ile 88 arası da Ankara Anestezi Teknisyeni kursunu yaptıktan sonra kendi isteğimle Diyarbakır'a anestezi teknisyeni olarak atandım. 1993 yılında Diyarbakır'dan Tokat Reşadiye Devlet Hastanesi'ne sürgün edildim. 1994'ün başında Adana'ya atandım. Orada da bir yıla yakın kaldım. Ama hep Diyarbakır'a geri gelme isteğim vardı. İstedim ama sürgün olduğum için olağanüstü hal bölgesine atanması sakıncalı diye tekrar Diyarbakır'a dönemedim. Diyarbakır'a en yakın atanabileceğim yerlerden birisi Urfa'ydı. Oraya atandım. Ben sendikal çalışmalara 1988 ve 89 yılları arasında Diyarbakır'da başladım. İlk olarak Teknik Sağlık Mensupları Derneği'nin açılışıyla başladı bu süreç. Bu dernek bünyesinde sağlık çalışanlarıyla bir araya geliyorduk. Türkiye genelinde kamu emekçilerin sendikalaşma süreci tartışılmaya başlanmıştı. Bizler de Diyarbakır'da sağlık emekçileri olup bu dernek bünyesinde işte bir araya geliyorduk. Ben aktif bir şekilde de bu tartışmalar içinde oldum. Bazen de Diyarbakır, bazen de İstanbul'la eşgüdüm toplantılarına da katıldığım oldu. Önce Tüm Sağlık Sen, sonra Sağlık Sen ve Sosyal Hizmet Sen olarak kuruldu. Daha sonra bütün bunların bileşimi olan Sağlık Emekçileri Sendikası SES kuruldu. Tüm bu süreçte aktif olarak bulundum. 91'de birkaç sendikacı arkadaşımla beraber ilk gözaltına alındım. 3 ay gibi de cezaevinde kaldım. Aktif olarak çalıştığım Tüm Sağlık Sen'in kurucuları listesine yer alamadım. Çünkü o esnada Diyarbakır'da sendikalı çalışmalardan dolayı cezaevindeydim. 3 ay tutuklu kaldıktan sonra da serbest bırakıldım ve yine sendikal mücadele içinde aktif bir şekilde yer aldım. İşte bir dönem Diyarbakır Şube Yönetimi'nde şube sekreterliği görevini de yürüttüm. Çeşitli komisyonlarda yer aldım. Hepsinden en önemlisi de kadın örgütlenmesinde çalıştım. 1990'larda Diyarbakır'da sendikacılık çok zordu. Ateşten gömlek giymek gibiydi. Toplumsal bir uyanış vardı. Kürt halkının haklı demokratikleşme ve hak arayış mücadelesi toplumsal bir hareketliliğe dönüşmüştü. Sendikal mücadele ve örgütlülüğü sendikal mücadele ve örgütlülük tam da bu süreçte başlamıştı. İnsan hakları ve sendikal haklar çiğnendiği için Diyarbakır başta olmak üzere bölgenin geri kalanında da insanlar sokağa çıkıyordu. İnsan haklarında yapılan bu haksız ve baskıcı uygulamalara karşı durmaya çalışıyordu. Sendikal mücadele toplumsal mücadeleden kopuk olamazdı bizim yaşadığımız o coğrafya için. O toprakların çocuklarıydı. Yaşananlara duyarsız kalma mümkün değildi. Dolayısıyla da biz de sendika olarak insan hakları ihlallerine karşı duruşumuzu ortaya koyuyorduk. Basın açıklamalarında bulunuyorduk. Bu nedenle de baskı görüyorduk. Örneğin 1991'de 1 Mayıs'ı kutlamak istedik. 1 Mayıs bildirisini okurken etrafımız silahlı özel timlerle çevrilmişti. Basın açıklamasına katılanlar çok fazlaydı. Devlet bundan da sanırsam korkmuştu. Katılanları bu şekilde korkutup örgütlenmemizi engellemek istiyordu. Ama gün geçtikçe de sendikal mücadeleye katılım artıyordu. Bu arada faili meçhul cinayetler de başlamıştı. 10 Temmuz 1991'de Kürt siyasetçi ve insan hakları savunucusu Vedat Aydın'ın cenaze töreni vardı. Evinden gözaltına alındıktan sonra cenazesi bulunmuştu. Ağır işkence görmüştü. Bu durumu protesto etmek ve cenazeye katılmak için yüz binlerce insan Diyarbakır'da toplanmıştı. Cenazeye katılanlara Diyarbakır surlarının üstünden ateş açıldı. Onlarca kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce insan da yaralanmıştı. Bu olay bizim sendikal örgütlenmemiz açısından dönüm noktası oldu. O yüzden buna değinmek istedim. Sağlıkçılar olarak örgütlenmemizin başında olmamıza rağmen olayda yaralanan kişileri tedavi etmek için hastanelere akın ettik. Aralarında hamilelik ve doğum izinde olanlar bile vardı. Onlar da hastaneye gelmişlerdi. Bu olay Diyarbakır halkının bizim sendikal örgütlülüğümüze büyük bir saygı duymasını sağladı. Sendikal örgütlülüğümüz hızla büyüdü. büyüyordum. Buna karşılık üzerimizdeki devlet baskısı da arttı. Gözaltılar, tehditler, iş yerlerinde yer değişimi sık yaşanıyordu. Sendikal mücadelede aktif olan onlarca üyemiz Türkiye'nin çeşitli yerlerine sürgüne gönderildi. Ben ve eşim de sürgün edildik. Başta da dediğim gibi Necati Aydın ile sendikalaşma sürecinin başından beri tanışıyorduk. Sonra bu arkadaşlığımızı hayat arkadaşlığına dönüştürdük. Ve 1992'de de evlendik. Evlendikten sonra uzun süre birlikte kalamadık. Çünkü sürgün olan birçok evli arkadaşımız gibi bizi de ayrı yerlere sürgün ettiler. Ben Tokat Reşadiye'ye, Necati Çorum'a sürgün edildi. Arkadaşlarımızın bazıları Kırklareli'ne, bazıları Sinop'a, bazıları Burdur'a sürgün oldu. Sürgünler aileleri de böldü. Gözaltılar, tehditler, ev baskınları da o dönem çok yoğunlaşmıştı. Birbirimizin evine yemeğe gitmemiz bile eve baskın yapılmasına neden oluyordu. Sofrada olmamıza rağmen sanki gizli örgüt toplantısı yapıyormuşuz gibi muamele görüyorduk. Sendikanın işte sosyal faaliyet çerçevesinde düzenlediğimiz gezilerde de aynı şeyle karşılaşıyorduk. Yolumuz kesiliyordu, işte nereye gidiyorsunuz diye sorgulanıyorduk. Böyle şeyler çok yaşadık. Sendika yönetimde yer alan örneğin yani bir arkadaşımız Merkezköy'de oturuyordu, Diyarbakır Merkezköy'de. Bir gün bizi köydeki evine davet etti. Biz de köy tavuğu pişirirsen geliriz dedik. 10 kişiye yakın bir grup arabalara bindik, arkadaşımızın köyüne gidiyoruz, gittik. Daha arkadaşımızın evine girmeden polisler önümüzü kesti. Bizi arabalardan indirdiler. Orada sorgulamaya başladılar. Her birimize neredeyse 3 polis düşmüştü. Bir grup polis de eve girip aileyi sorgulamıştı. Ateşteki yemeği görüp bu yemeği kime pişiriyorsunuz diye sormuşlardı içeride. Arkadaşımız da sendikadaki arkadaşlarımızı yemeğe çağırdık. Yemek onlar için deyince bizi bıraktılar. O günü hiç unutamam zaten. Yemek boyunca bütün konuşmalarımız, gülmelerimiz hep bu baskın üzerindeydi. İş yerinde de baskıyla karşılaşıyorduk doğal olarak. Yöneticiler sendikal çalışmalardan rahatsız oluyordu. İşte keyfi uygulamalar yapıyorlardı. Yer değiştirmeler, geçici göreve göndermeler gibi. Ailelerle ilgili güçlükler de oluyordu tabii. Bu sürgünler, tehditler, baskılar doğal olarak ailelerimizi de endişelendiriyordu. Onlar da üzerimizde işte duygusal baskı kuruyordu. Bu işlerle uğraşmayın, bırakın diyorlardı. Özellikle kadın arkadaşların üzerinde daha fazla baskı vardı. Arkadaşlarımızın aileleri işte başka şeylere bahane edip onların sendikaya gelmelerini engellemeye çalışıyorlardı. Örneğin göç oldu, başınıza bir şey gelir, sokaklar kötü gibi sebepler söyleniyordu. Bazen bu arkadaşların ailelerine gider tanışırdık. Yani kendimizi tanıtırdık. Endişe duymayın, bu bizim haklı mücadelemiz diye anlatmaya çalışırdık. Bu bazen işe yarıyordu aslında. Benim ailem de dahil hemen hemen bütün kadın arkadaşların aileleri duygusal bir baskıyla işte sürekli bir an önce evlenin, yuvanızı kurun, bu işleri bırakın diye çok da uğraşırlardı. Benzer şeyleri polis de söylüyordu bize. Gözaltına alındığımda beni sorgulayan polis de bak ne güzel bir mesleğin var, genç, güzel bir kadınsın. Kim istersen evlenirsin, bırak bu işleri. Ne işin var bu zibidilerin, teröristlerin demek yani içinde diye söylemişlerdi. Bu baskılar içinde güzel çalışmalar da yapıyorduk. Ben mesela 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günlerindeki etkinlikler yani evet 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günlerinde etkinlikler düzenledim. İşte panel, söyleşi gibi şeyler organize ettim. Bazen de konuşmacı oldum. 8 Mart 1993'te Eğitim Senli kadınlarla birlikte bir panel organize etmiştik, düzenlemiştik. O panelde benle Suzan İşbilen arkadaşım konuşmacı olmuştuk. Birçok konu üzerine konuştuk, tartıştık. İşte kamu emekçisi kadınların da söz sahibi olmalarının, bunun için örgütlenmenin gerektiğini konuştuk. Bunun nasıl olacağını, işte problemlerimizi, taleplerimizi tartışıp konuştuk. Uzun uzun tartışmıştık. Bu panel bende çok heyecan da uyandırmıştı. Sanırım ilk olarak böyle bir platformda konuşuyordum. Başta çok heyecanlanmıştım. Söylemek istediklerimi neredeyse söyleyememiştim. Ama sonra heyecan geçti ve benim istediklerimi söyleyemem, pardon yani benim işte açımdan çok güzel bir panel oldu. Paneli dinlemeye gelenler de fikirleriyle katılmışlardı. Şubemizin salonu dolmuştu. Katılımın fazla olmasından dolayı dinleyiciler ayakta kalmıştı. O günü hiç unutamam zaten.
Unutmadığım şeylerden biri de ilk Ankara eylemimizdi. 27 Temmuz 1992'de hem sendikal haklarımızı hem de üzerimizdeki devlet baskınını ve sürgünleri protesto etmek için Ankara'da Sağlık Bakanlığı'nın önündeki basın açıklaması ve yürüyüş yapmıştık. Bakanlığın önündeki sokakta taksiciler ve sivil arabalar üzerimize sürmüşlerdi. Ben ve Olcay Bozok arkadaşım bir arabanın çarpmasıyla yere düşmüştüm. Hafif yaralanmıştım. O gün çok öfkelenmiştim ben. Demokratik ve barışçıl hak arayışımız oradaki kişiler tarafından linç edilmek istenmişti. Üstelik çalıştığımız sektör halka hizmet veren bir hizmet alanı olmasına rağmen. Bu Ankara'daki ilk eylemdi. Daha sonra binlerce emekçiyle birlikte yapılan Ankara yürüyüşleri katıldığım önemli eylemler oldu. 1990'larda sendikal mücadelenin tabii ki birçok zorlukları vardı dedim. Sendikal çalışmaları başka açılardan da zor koşullarda yürütüyorduk. Örneğin başlarda yeterli üyemiz yoktu, üyelik aidatı alamıyorduk. Şube binasının kirasını, işte elektriğini, telefon faturası gibi giderleri 15-20 kişilik arkadaşlar arasından toplayıp ödüyorduk. Ankara yürüyüşlerine, İstanbul'daki işte kurultaylara giderken hep cebimizden ödüyorduk. Çok güzel bir dayanışma içindeydik aslında o zaman. Bütün baskılara rağmen böyle bir fedakarlık, dayanışma çok güzeldi. Diyarbakır'da sendikalaşma çok hızlı yaygınlaştı. Üyelerimizin sayısı arttıkça baskılar da tabii ki arttı. Daha güçlü olmamız lazımdı. İşte işçi sendikalarıyla görüşmeye, destek istemeye başladık. Toplum örgütleriyle, İnsan Hakları Derneği'yle görüşmeler yaptık. Bunun sonucu Diyarbakır Demokratik Platformu kuruldu. Ben ve Eğitim Sende Nebat Akoş Demokrasi Platformu'nun işte kuruluş aşamasında, kuruluşunda ve çalışmalarında aktif rol aldık. Örneğin bu platform Ankara'da görüşmeler yaparak insanları 1 Eylül Dünya Barış Günü için Diyarbakır'a davet etmek kararı almıştı. Bunun için de bir davet mektubu yazıldı. Mektubu ihade eden sendikalardan da bir temsilci Ankara'ya gidecekti, götürecekti davetiyeyi. Sendikalardan temsilci olarak da Ankara'ya ben gittim. Büyük bir miting düşünülmüştü. İşte çatışmaların, baskıların son bulması için insan hakları savunucularını, sendikacıları, demokratik kitle örgütlerini bir araya getirecek bir çağrıydı bu. O günlerde bana o günler farklı bir heyecan vermişti. Bir kadın olan önemli kurumları ve kişileri ziyaret ediyoruz. Amacımızı işte dile getiriyoruz. Yani güzel bir fikirdi. Fakat bu mitinge izin verilmedi. Bu yüzden de yapamamıştık. Baskılar da daha da artmaya başladı. Diyarbakır'da her türlü mücadele zorlaştı. Sendikal çalışma, siyasi parti çalışması, işte insan hakları mücadelesi, gözaltılar, baskılar, sürgünleri, işte faili meçhul cinayetler takip etti. Özellikle de aktif çalışanlarımız üzerindeki baskı gaddarcaydı. Ben birkaç sefer gözaltına alındım. Her seferinde yoğun işkence de gördüm. Elektrik, tazyikli, soğuk su gibi. Taciz özellikle bedenime yönelik iğrenç şeyler. Amaç bıktırmak, yıldırmaktı. Ben her seferinde daha güçlü mücadele sarılıyordum. Korktuğum, huzursuz olduğum oluyordu tabii. Örneğin bu ev baskınları hep sabaha doğru ya da işte gece yarısı olurdu. Bu nedenle ben uzun süre rahat uyuyamıyordum. Her an kapı vurulacak, işte baskına gelecekler diye. Bu psikolojimi çok etkilemişti. Ya da halen masaj vücuduma yaptıramam. Yabancı bir el vücuduma değince irkilirim. O günlerden kalma bir travma işte bu. Birçok arkadaşımız o dönem işte katledildi. Aynı zamanda şube başkanı olan eşim Necati de o dönemde gözaltında kaybedildi. Necati ile beraber Kurban Bayramı nedeniyle bir akrabasının evinde yemeğe davetliydik. Biz orada otururken işte eve baskın yapıldı ve hepimiz ev sahipleriyle beraber çocuklar dahil gözaltına alındık. Ben, ev sahipler ve çocuklar 4 gün gözaltında tutulduk. Sonra serbest bırakıldık. Necati bırakılmadı. İşte avukatlar 5 Nisan'da haber verdiler. Necati mahkemeye getirildi diye. Biz de ailesi olarak Diyarbakır DGM önünde beklemeye başladık. Akşam oldu çıkmadı. Orada olduğunu biliyorduk. İşte iki avukat onu mahkemenin kapısında görmüştü. Selamlaşmışlardı da. DGM'den çıkan olmayınca avukatlar aracıyla soruşturduk. Sorduk. Onun serbest bırakıldığını söylediler. Ama yoktu. Hiç dışarı çıkarılmadı. 9 Nisan'da Diyarbakır Silvan yolu üzerindeki bir köyde tarlaya yarı gömülmüş olarak bulundu. Köylüler bu tarlaya sabah işe giderken bu şekilde gömülü 3 kişinin cenazesini görüyorlar. Savcılığa hemen haber veriyorlar. Savcı geliyor. İşte o köyden olan ve Diyarbakır'da çalışan bir avukat Necati'nin kaybedildiğini biliyordu. Yani kayıp olduğunu. O nedenle savcı gelirken o da orada bulunuyor. Hani otopsi yapılırken bir ihmal olmasın diye. Üstlerinde kimliklerini belirleyecek hiçbir şey çıkmıyor. Necati'nin ceketinin cebinden iç kısımdan üstünde işte benim ismimin ismimin yazıldığı alyansı çıkıyor. Süheyla diye yazıyor. Öyle teşhis ediyorlar. Ve bize öyle haber verildi. Ben o dönem 6 aylık hamileydim. O nedenle teşhis için götürülmedim. Sevdiğim yoldaşım, arkadaşım, doğacak çocuğumu babasıyla vedalaşamamıştım. Cenazenin alınması ve defnedilmesi için birkaç aile büyüğü dışında kimse izin verilmedi. 10 Nisan'da da defnedildi. O gün benim, ailenin ve sağlık emekçilerinin kara günüydü. Eşimi kaybettikten yaklaşık 3 ay sonra 10 Temmuz 1994'te oğlumu dünyaya getirdim. Sürgünden sonra Diyarbakır'a dönememiştim. Sendikal çalışmalara Urfa'da devam ettim. Sendikal çalışmalarda kadın olarak devletten kaynaklı zorluklar yaşadık. Bunun yanında bir de sendika içinde karşılaşılan güçlükler, engeller vardı. Gerek sendika yönetimleri içinde gerekse de sendikalı eşler arasında kadın çalışmasına ve örgütlenmesine engel çıkaran, kadınların söz sahibi olmasını istemeyen arkadaşlar vardı, oluyordu. Biz bile benzer şeyler yaşamıştık. Örneğin biz Necati ile sendikal çalışmaları birlikte yürütürken geç saatlere kadar birlikte toplantılara katılıyorduk, görüşmeler yapıyorduk. Biz evlendikten sonra biraz farklı davranmaya başladı. Ben şube yönetimindeyim. O da şube başkanı. İstanbul'dan işte birkaç arkadaş gelmişti. Yine uzun süren bir toplantıydı. Toplantıya kısa bir ara verildi. Necati bana geldi. Yavaş yavaş şöyle dedi. Söyle zaten ben zaten buradayım. Sen istersen eve önden git. Yani biraz erken git. Yemek bir şeyler hazırlarsın. Biz de sonra geliriz diye. Gelen arkadaşlar gece işte bizde kalacaklardı. Ben önce onu dinledim. Sonra tepkiyle şimdi evliyiz. Bana ev kadını misyonunu mu yüklüyorsun? Kaç yıldır omuz omuza çalıştık. Bir gün erken eve git demedin. Neden şimdi deme hakkını kendinde görüyorsun diye demiştim. Toplantıda kalmaya devam ettim tabii ki. İşimiz bitince de hep beraber eve geçtik. Bana göre evlilik, annelik insanın ne mesleki gelişiminin ne de mücadele verdiğin inançların önüne geçmemeli. Bu tarz yaklaşımlar sendikada çok karşılaştık tabii ki. İlk bu sendika kurma sürecinde aktif olarak 3 kadın arkadaştık. Ben, Ayşe Güloğlu ve Sevgi Bingöm. Bir gün yine işten sonra şubeye gittik, oturuyoruz. Sohbet ediyor, güzel bir sohbet var. Hep beraber oturmuşuz, çay içiyoruz. Bir erkek arkadaş döndü bize. Ya saat kaç olmuş? Eviniz yok mu? Evinize gidin. Yemek pişirin. Gibi şeyler söyledi. Yani ne geziyorsunuz bu saate? Sizin için çok geç olmuş gibisinden. Kendisi evli, eşi evde yemek pişiriyor. Kadınları sadece o misyonla tanıyordu çünkü. Sonra bu arkadaş çok değişti, dönüştü. Eşi dışarıdan yani okul okudu ve çalışan bir kadın oldu. Bir örnek daha vermek istiyorum. 1996'larda Urfa'da sendikal çalışmalarımızda epey kadın vardı. Gerek eğitimsel gerek seste de ve diğer kollarda biz bir kadın okuma grubu kurduk. Düzenli olarak bir araya geliyoruz.
bir şeyler okuyup tartışıyoruz, sorunlarımızı konuşuyoruz, çözüm önerileri sunuyoruz. Biraz da kadın bilincinin gelişimi için de yaptığımız bir şeydi bu. Bu toplantılara katılan bazı kadın arkadaşlarının eşleri de sendikalarda ya üyeydiler, hatta bazılar aktif olan yönetimlerde yer alıyordu. Bu görüşmelerde bazı kadın arkadaşlarımız işte eşlerinin kendilerini engellediğini, hatta şiddet uygulayanlarının bile olduğunu söylemişlerdi. Birkaç toplantı sonrasında biraz da kendi siyasi görüşümüze yakın erkek yöneticiler ve sendika çalışanları tarafından eleştirilmeye başlandı. Eşlerinin bu okuma günlerine gelmelerine engel oldular. Yani ya da göndermemeye başladılar. Bizim bir araya gelmemizi de çeşitli bahanelerle de engellemek istediler. Ama bu toplantılarımız etkili oldu. O yıl hem SES'in hem de eğitim senin şube yönetimlerinin yarısına kadar kadın seçildi. İşte SES'te 4 kadın, 3 erkekti. Bu birçok arkadaşı da sanırsam rahatsız etti. Urfa'da ve Türkiye genelinde sendikal mücadelede hem nicelik hem de nitelik anlamda iyi bir kadın potansiyeli oluştu. Verilen mücadelenin sonucuydu tabii ki. Örgütleniyorduk, güçleniyorduk. Kadın olarak da bütün bu süreçlerde, kademelerde yer almak istiyorduk. Bazılarımız evliydi, bazılarımız anneydi. Ama bu misyonlarımız sendikaya gelmemize engel olmamalıydı. Yani evlenince sadece işte evinin kadını olmamak ya da anne olunca sadece annelik yapıp her şeyi bırakmamak lazımdı. Ama maalesef bu kadınların özel durumu hiç göz önünde de tutulmuyordu. Örneğin Urfa'daki çalışmalarda toplantılar, işte etkinlikler öyle saatlere denk geliyordu ki anne olan aktif üye yönetici kadınlar zorda da kalıyordu. Bunu şubede tartışmaya açtık. Bunlardan biri de bendim, yani çocuğum küçüktü çünkü. Önce nasıl vardıysak şimdi de olabilmeliyiz. İşte anneyiz, evet sorumluluklarımız var. Ama toplantı ve etkinliklerin saatlerini bize göre, yani bize göre belirlenmesini talep ettik. Ve belirlendi. Sendikanın bir odasını da çocuklar için hazırladık. Biz toplantıdayken çocuklar orada, o odada bir arkadaşın gözetiminde oynarlardı. Aynı zamanda da sigara ortamında da girmemiş oluyorlardı. Yani hak verilmez alınır şiarıyla bu hakları kazandık, öyle diyeyim. Gerek devletin ya da iş yerlerinin çıkardığı zorluklar, gerekse ailelerin duygusal baskıları, bir de erkek arkadaşların engellemelerine rağmen bütün bu zorluklara karşı bence kadınlar sendikalarda kendi sözlerini üretebildiler. Yönetimlerde söz sahibi oldular. Örgütlülüğün her aşamasında bulundular. Bu kazanımlar kadın mücadelesinin duruşudur ve buna devam etmek lazım. Kesklik kadın olmak bence güç, örgütlülük, dayanışma demek ve kesk deyince Sevil Erol anmamak mümkün değil. Evet, Sevil Erol SES'te birçok görev almış ve KESK genel sekreterliği yapmış olan Sevil hem benim 4 yıllık yatılı okul arkadaşımdı. Salmeslik Lisesi'nde hem de sendikal çalışma sürecinde birçok kez bir araya geldik. Çok iyi bir dost ve arkadaştı. Kişiliği de yüzü gibi çok güzeldi. O benim için çok özel bir insandı. Benim zor gün dönemimde, eşim Necati'yi kaybettiğim dönemde ve sonraki süreçte beni hiç yalnız bırakmadı. Bir kadın olarak çok manevi desteğini gördüm. O yüzden KESK demek her şeyden önce dayanışma demek. Sevgili Sevil'i büyük bir özlem ve sevgiyle anıyorum. Son olarak şunu söyleyeyim. Sendikal mücadele süreci benim şahsıma, dünya görüşüme, hayata direngen duruşuma çok katkı sunmuştur. Biz bir şeyleri yaparken dönüştük, dönüştürdük. Biz kendimizle beraber ailelerimizi ve arkadaşlarımızı da dönüştürdük. Bugünkü hayattaki duruşumu ve kadın bakış açımı, o zor günlerin bana katkılarına borçluyum. Tüm baskı, işkence ve zorluklara rağmen iyi ki vardım diyorum. Herkese sevgiler, selamlar. Süheyla Aydın.